Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 1 Dey 1401 Hicri Kameri 27 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 22 Aralık 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile İBB'ye verilen hapis cezası üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, Şia tarihinin büyük alemleri, İran masalları ve efsaneleri ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da Mossad bağlantılı 4 çete çökertildi. Tüm General Musevi Siyonistleri sert şekilde uyardı. İran, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Amerika Kongresi'ndeki sözlerini kınadı. Ermenistan, Rusya'daki barış toplantısına katılmayı reddetti. Kılıçdaroğlu, asgari ücrete sert tepki gösterdi. Ve Siyonist işgalciler bir Filistinli daha şehit etti. Şimdi haberler.
İran İstihbarat Bakanlığı, ırkçı rejimi İsrail'in casusluk teşkilatına bağlı 4 operasyon timinin yakalandığını duyurdu. İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye sızan Siyonist İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'a bağlı 4 operasyon timinin üyelerinden yakalandığı bildirildi. İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sahte ve cani Siyonist rejim, geçen haftalarda ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan kargaşalardan yararlanarak operasyon timlerine yönlendirip çok sayıda birleşik terör eylemi gerçekleştirmeyi amaçladı. Tüm teröristler herhangi bir faaliyet gerçekleştirmeden yakalandı.
İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist rejimin bugün siyasi ve güvenlik krizin içinde olduğunu ve ciddi şekilde iç ve dış baskılar altında olduğunu söyledi. İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist rejim yetkililerinin İran'la ilgili iddialarını değinerek siyasi anlaşmazlıkların artması ve bir yandan iç meşruiyet krizi, diğer yandan da bölgesel güvensizlik hissinin ortaya çıkmasıyla birlikte Siyonist rejim yetkilileri boş konuşmaya yöneldiler dedi. Netanyahu'nun İran'a yönelik tehditlerine dikkat çeken Tümgeral Musevi, bugün Siyonist rejim siyasi ve güvenlik krizi içindedir ve ciddi şekilde iç ve dış baskılar altındadır ve bu rejim yetkililerinin yolsuzlukları, mali ve manevi rezaletleri ve Filistinli grupların yükselişinin yol açtığı güvensizlik, Siyonist rejim için kritik bir durum yarattı ifadesini kullandı. Tümgeral Musevi, işgal altındaki topraklarda yaşayanlara hitaben şu uyarılarda bulundu. Günümüzde uluslararası hukukun yaygın şekilde çiğnenmesi, Filistinlilere yönelik yaygın cinayetler ve bölgede süregelen kötülükler nedeniyle dünya kamuoyunda Siyonist rejimden her zamankinden daha fazla nefret edilmekte ve bu durum işgal altındaki topraklarda yaşayanların derinden güvensizlik hissetmesine neden olmuştur. Düşmanın hareketlerini sürekli ve doğru bir şekilde gözlemlediklerini belirten Tümgeral Musevi, ordunun herhangi bir olası eyleme kesin bir şekilde yanıt vermeye hazırlıklı olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenane, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Amerikan Kongresi'nde İran aleyhindeki nezaket dışı sözleri ve tekrarlanan ithamlarını kınarken, Zelenski'nin İran'ın temelsiz suçlamalara yönelik stratejik sabrının sınırsız olmayacağını bilmesi gerektiğini kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski dün Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Ukrayna'nın altyapısının hedef alındığı savaşta İran'ın Rusya'yı desteklediğini iddia ederken terörist sözcüğünü kullandı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenane, Zelenski'nin sözlerine gösterdiği tepkide İran'ın defalarca Ukrayna yetkililerin iddia edilen İHA'lar konusundaki temelsiz suçlamalarına yanıt verdiğine işaretle, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna Savaşı'na kullanılmak üzere hiçbir tarafa askeri teçhizat göndermediğine vurguladı. Kenane her daim Ukrayna dahil ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiklerini işaretti. Bay Zelenski şunu bilmeli ki İran'ın temelsiz suçlamalara yönelik stratejik sabrı sınırsız olmayacak diye konuştu. Sözcü Zelenski, Amerika'nın desteğine bel bağlayan bazı ülkelerin liderlerinin kaderinden ibret almasını tavsiye etti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, başta petrol ürünleri olmak üzere Suriye halkının doğal kaynaklarının çalınmasını kınadı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında yaptığı konuşmada, işgalin sona erdirilmesi ve Suriye'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, Suriye krizine yönelik herhangi bir siyasi çözümün ön koşuludur, dedi. İrevani, Suriye'de barış ve güvenliğin ancak bu ülkenin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek ve saygı gösterilmesiyle sağlanabileceğini söyledi. İrevani, terör eylemleri için ideal koşullar yaratan yabancı güçlerin, Suriye'nin bazı bölgelerindeki yasa dışı varlığının derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı. Başta petrol ürünleri olmak üzere Suriye halkının doğal kaynaklarının çalınmasını kınayan İrevani, terörle mücadele Suriye'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zayıflatmak için bahane olarak kullanılmamalıdır ifadesini kullandı. Batı'nın Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarına da değinen İrevani, tek taraflı zorlayıcı önlemlerin Suriye'deki mevcut durumda hala kilit faktörlerden biri olduğunu ve Suriye'deki insani durumu ağırlaştırdığını ifade etti.
Rusya ve İran'ın yaptırımları denmek amacıyla 3000 kilometrelik bir transit hattı kurmak istedi, uluslararası medyanın da dikkatini çekmiş durumda. Bu bağlamda iki ülkenin Hint Okyanusu'nu Avrupa'ya bağlayan bir transit hattı ve koridoru oluşturmak istediği gündemde. Bu 3000 kilometrelik koridor üçüncü ülkelerin yaptırım uygulama imkanını engellemektedir. İki ülke mevcutta Hazar Denizi havzasında demir yolu ve deniz koridorunu oluşturmak için milyarlarca dolar yatırım gerçekleştirmiş durumdadır. İki ülke arasındaki deniz taşımacılığı istatistikleri de İran ve Rusya'dan yaptırımlara da maruz kalmış birkaç geminin günlük olarak bu hatta çalıştığını gösteriyor. Bu süreç küresel ekonomide kendilerine büyük bir bloğa dönüştürmek isteyen büyük güçler tarafından ticari ulaşım ağlarının nasıl değiştirildiğinin açık bir örneğidir. Yaptırımların muazzam baskısı altındaki Rusya ve İran artık birbirine yaklaşıyor ve bu iki ülke de tabii ki doğuya doğru bir yaklaşım benimsedi.
Bu yılın başından itibaren İran ile Çin arasındaki ticaret %11 büyüyerek 14,6 milyar dolara ulaştı. İran'ın bildirdiğine göre bu yılın başından itibaren İran ve Çin arasındaki ticaret %11 büyüyerek 14,6 milyar dolara ulaştı. 2021 yılının Ocak-Kasım aylarında İran ile Çin arasında gerçekleşen ticaret 13 milyar 100 milyon doları buldu. Çin'in bu yıl 11 ay boyunca İran'dan yaptığı ithalat 2021'in takvimine göre %5 artarak 6,5 milyar dolara ulaştı. Çin geçen yıl Ocak-Kasım aylarında İran'dan 5 milyar 750 milyon dolarlık mal ithal etmiştir. Çin'in 2022 Ocak-Kasım aylarında İran'a ihracatı da %17 artarak 8.555 milyar dolara ulaşmıştır. Çin geçen yılın aynı döneminde İran'a 7 milyar 330 milyon dolarlık mal ihraç etmişti. İki ülkenin bu yılın 11 aylık ticaret dengesi Çin lehine 2,5 milyar dolar oldu. Kasım 2022'de Çin'in İran'a yaptığı ihracatta %39 artış. Bu rapora göre 2022'nin 11. ayında iki ülke arasındaki toplam ticaret bir önceki aya göre %21 büyüyerek 1261 milyar dolara ulaştı.
Rusya, Erivan'ın yapılması planlanan Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan Dışişleri Bakanları toplantısına katılmayı reddettiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova'da yapılması planlanan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Dışişleri Bakanları toplantısına Erivan'ın katılmayı reddettiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Laçin koridorunun bloke edilmesi ve taraflar arasında bölgedeki maden yatakları ile ilgili çalışmalar konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle gerginleşen Rus Barış Birliği'nin de sorumluluğundaki bölgedeki durum ele alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında Laçin koridorunda bağlantının engelsiz sağlamasına dair üçlü anlaşmalara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini vurguladı. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderlerinin 2020, 2021 ve 2022'de kabul ettiği bildirilerin uygulanmasının önemine dikkat çekilen görüşmede, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova'da yapılması planlanan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Dışişleri Bakanları toplantısına Erivan'ın katılmayı reddetme kararının üzücü olduğunu kaydedildi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlardan kurtulmak için Karabağ'a yerleştiği belirtilen Ermeni patron Ruben Vardanyan'ın Rusya vatandaşlığından çıkarılmasını onayladığı bildirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8500 lira olarak açıklanan asgari ücret hakkında açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 8500 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü dedi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Saray TÜİK'in sahte gıda enflasyonun bile 5 puan altında zam açıklayarak bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlerin hak ettiği olduğu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine biri istedi diye öyle oldu. Asıl mesele asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye'yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz.
Rusya Başbakan Yardımcısı Victoria Abramchenko bu sene ilk defa bir ülkeye ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdikleri ve bu ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Abramchenko bunun şu an için genel bir uygulamadan ziyade bir deney olduğunu da ekledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Abramchenko, Rus NTV televizyonunun yayınındaki açıklamaları sırasında Bu sonbaharda bir deney gerçekleştirdik. Tahıl satışlarımızdan birisi sırasında işlemden ruble üstünden yapıldı. Bu satışı gerçekleştirdiğimiz ülke Türkiye'ydi, dedi. Fakat şu an için bunun genel bir uygulamaktansa bir deney olduğunu söyleyelim diye ekleyen Rus Başbakan Yardımcısı, ülkesi bu sene içinde 21 milyon ton gıda ürünü ve 14,5 milyon ton gübre satışı gerçekleştirdiğini kaydetti. Abramchenko, Rusya'nın şu anda 150 ülkeye gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini de belirtti ve bu ülkelerin genelde nüfusları artmakta olan ülkeler olduğunu kaydetti. Abramchenko ayrıca söz konusu ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayan dost ülkeler olduğunu da ekledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi, güvenlik konusunda Amerika'ya olan bağımlılığını azaltması ve kendi savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Macron, ne olacağı konusunda sadece Çinlilerin ve Türklerin müzakere etmesini istemiyorum, dedi. Emmanuel Macron, Ürdün'de düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı sonrasında ülkesine dönerken başkanlık uçağında gazetecileri değerlendirmede bulundu. Valisteris Jurnal gazetesinin haberine göre daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, ittifak bağlı olmam gereken bir şey değil, seçmem gereken ve birlikte çalıştığım bir şey, stratejik özelliğimizi yeniden düşünmeliyiz ifadeleri kullandı.
Batı şehrinden Nablus kentine baskın düzenleyen Siyonist rejim güçleri gerçek mermilerle ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Filistin haber ajansı Vafa'nın haberine göre Siyonist rejim güçleri Nablus'taki Yusuf makamında gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin girişini güvence altına almak amacıyla baskın yaptı. Baskına karşı çıkan Filistinli gençlere Siyonist güçler yoğun göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları, gerçek ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Kullanılan yoğun gaz nedeniyle 19 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Baskında gerçek mermilerle açılan ateş sonucu Filistinli Drahim'e şehit olurken 4 Filistinli de yaralandı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Bürosu üyesi Filistin topraklarının kurtarılmasına dek direnişin devam edeceğini, bölünme ve parçalanmaya boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Bürosu üyesi Halit El-Bataş, Kudüs Tugayları komutanlarından Macit El-Harazi'nin şehadeti yıl dönümünde yaptığı konuşmada Filistin halkı çocukların pak kanıyla Filistin hiçbir zaman bölünmeyeceğini ve parçalanmayacağını ispatladığını vurguladı. Hamas yetkilisi şöyle devam etti. Yerleşim yeri kurmak amacıyla Batı Şeria'ya saldırma, Kudüs'e saldırma ve sakinlerini kovma, Lübnan ve Gazze'yle hesaplaşma girişimleri düşmanla savaş seçeneğinin masada olduğunu gösteriyor ve bu mesele silahlı direnişe karşı mücadeleye devam edelim ve direnmekten asla vazgeçmeyelim diye bize hatırlatmada bulunuyor.
Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, ülkesinin Filistin'deki maslahat güzel seviyesindeki temsilciliğinin yükseltileceğini ve hükümeti süresinde bir büyükelçilik açılacağını duyurdu. Şili basınında çıkan habere göre Cumhurbaşkanı Boric, ülkesinin başkenti Santiago'da Filistin toplumunun düzenlediği Noel etkinliğine katıldı. Boric burada yaptığı konuşmada bugün burada Filistin kulübünde yasa dışı bir işgale maruz kalan, mücadele eden ve haklarından çiğnendiğini gören bir topluluğu unutamayız, dedi. Uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısında bulunan Boric, Filistin halkı ile dayanışmasını yenileyerek, "Burada bir dostunuz olduğunu ve geleneğimizi çok saygı duyduğumu bilin. Bu durum yanlış anlaşılmasın. Bu eylemlerin sevgiden ortaya çıktığını düşünelim," diye konuştu.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden ülkesinin önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Mikati, başkent Beyrut'ta düzenlenen Arap Ekonomik Forum'un açılışında konuştu. Ülkesindeki iktisadi ve siyasi tabloyu değerlendiren Mikati, Lübnan ilerlemenin ya da keskin bir gerilemenin yol ayrımında, dedi. Olumlu senaryonun gerçekleşmesi halinde Lübnan ekonomisinin 2023'te %4 ila 5 büyüyebileceğini belirten Mikati, bu senaryonun yeni cumhurbaşkanı mümkün olan en kısa sürede seçilmesi, ardından da etkili ve kapsamlı siyasi destekle gerçek bir reform yaklaşımını benimseyecek yeni hükümetin kurulmasına bağlı olduğunu dile getirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasına göre Çin ordusu 24 saatlik güç gösterisi yaparak adının çevresine 39 savaş uçağı ve 3 savaş gemisi gönderdi. Amerika'nın provokasyonları eşliğinde tavan yapan Çin-Tayvan gerginliğinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun neredeyse ada çevresine savaş uçağı veya savaş gemisi göndermediği için gün geçmiyor. Bu kez Tayvan Savunma Bakanlığı'na göre çarşamba sabah 6 ile perşembe sabah 6 sırasında 30'dan fazla Çin uçağı geçmişte her iki tarafça zimnen kabul edilmiş gayri resmi sınır olan Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçti.
Ve Avrupa Parlamentosu'nun eski başkan yardımcısı ve Yunan milletvekili Eva Kaili yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi üzerine. İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Bağdat Konferansı'nın oturum aralarında bir araya geldiler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile görüşmesini dün Arapça bir tweet ile duyurdu. Bu tweette Suudi Dışişleri Bakanı ile Ürdün'ün Lut Gölü'ndeki 2. Bağdat Konferansı'nın oturum aralarında görüştüğünü yazan Emir Abdullahyan, Umman, Katar, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları da dahil olmak üzere bazı yetkililerle dostane bir görüşme yapma fırsatı olduğunu duyurdu. Bundan önce İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler Irak'ın arabuluculuğuyla Bağdat'ta ve daha ziyade güvenlik konuları gündemiyle düzenlenmişti. Bu görüşmelerin olumlu ilerlemesinin ardından iki ülke görüşmelerin siyasi aşamaya geçmesini kararlaştırdılar. Bu karar çerçevesinde İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Görüşmede iki ülke yetkilileri ikili ve bölgesel konuları ele aldılar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Bağdat Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'ın Fars Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Batı Asya'nın iki büyük ve güçlü ülkesi olan İran ile Suudi Arabistan'ın münasebetleri ne kadar güçlü olursa o kadar bölgede çeşitli alanlarda münasebetler ve işbirliğin pekişmesinde etkili olacaktır. Ancak bu noktaya gelmek için ilk etapta iki ülkenin bazı konulardaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmaları gerekiyor. Arabistan 2016 yılında İran ile diplomatik ilişkilerini kesti. İran ise son 5 yılda defalarca Arabistan ile ilişkilerinin tekrar kurulmasına vurgu yaparak bu yöndeki hazırlığını belirtti. Ancak Riyad hep Tahran ile gerilimi körükledi.
Geçen sene 5 yılın ardından Riyad ve Tahran, Bağdat'ın yeşil bölgesinde güvenlik yetkileri düzeyinde Irak hükümeti denetimiyle ilişkileri canlandırma yönünde görüşmelere başlattılar. Bilindiği gibi Suudi hükümeti son yıllarda Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki varlığından yararlanarak Batı Asya bölgesinde daha fazla manevra gücü elde etmesi Arabistan'ın dış siyasetinde birçok yanlışa yol açtı. İran ve Katar ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve de Yemen'le savaşa girişilmesi bu yanlışlardan bazılarıdır. Gerçekte Suudilerin bu siyasetleri Trump'ın Amerika'nın başında yer alması ile ilgiliydi. Böylece Trump'ın Amerikan başkanlık seçimlerinde yenilmesi ve Washington dış siyasetinde yaşanan açık değişiklikler ile Suudi hükümeti de dış siyasette daha gerçekçi tutum sergilemek zorunda kaldı. Riyad Ocak 2021'de 3,5 yılın ardından Doha ile ilişkilerini düzeltme yönünde harekete başladığında Tahran ile ilişkileri düzeltmeye çalışacağı tahmin edilmeye başlanmıştı. Bu durumun bir başka nedeni de Arabistan'ın iç arenadaki meseleleridir. Riyad'dan gelelim dolu dış siyasetinin sonuçları Suudi makamları tarafından sezilmeye başlandı. İran ile ilişkilerin kesilmesi ve yaşanan gerilim Arabistan'ın bölgesel konumunu zedelerken dış siyaset alanında büyük masraflara da yol açtı. Arabistan'ı tam bir siyasi, diplomatik ve askeri bataklığa sürükledi. Aslında bugün Suudi Arabistan'ın İranofobi siyaseti Batı Asya bölgesinde hafiflerken pratikte bizzat Riyad'ı tam tersi etkiledi. Görünüşe göre Suudilerin bölgesel politikalarda en yakın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri bile pratikte İran ile gerilimleri hafifletti. Bir diğer önemli konu bölgesel düzeyde olan gelişmeler ve Yemen savaşıdır. Yemen'e karşı savaş Riyad ile Tahran arasında bir tür vekalet savaşı sayılır. Ancak 6 yıl sonra Suudi Arabistan'ın Yemen bataklığına hapsoldu ve bu savaşın devamının ülkeye büyük zararlar vereceği ortaya çıktı. Özellikle bölgesel durum açısından bu daha bariz görüldü. Sonuç itibariyle Suudi-İran diyaloğu ve iki ülke arasındaki olası ilişkilerin canlanması Batı Asya bölgesi için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Kuşkusuz İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının seneler sonra ilk kez bir araya gelmesi işgal rejimini öfkelendirecektir. Çünkü bu rejim İran ile Suudi Arabistan'ın birbirine yakınlaşmasını kendi zararına görmektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran'ın 48 ülkeye nanoteknoloji ürünlerini ihraç etmesi konusunda. Nanoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren İranlı şirketler geçen yıl 62 milyon dolar değerinde ürünlerini 48 ülkeye ihraç etmeyi başardı. İran yapımı bu ürünlerin en önemli alıcıları Türkiye ve Irak oldu. Nanoteknoloji pazarının gelişimi İran'ın nanoteknoloji geliştirme programının ana hedeflerinden biridir. Bu ürünlerin ihracatını genişletmek ve dış pazarlara açılmak ve yeni pazarlar keşfetmek, ülkenin ihracat çeşitliliğine ve nanoteknoloji şirketlerinin sürdürülebilirliğine yardımcı olacaktır. Peki ihracat neden tüm ülkeler, şirketler ve ekonomik işletmeler için önemli bir ve hayatidir? Farklı alanlarda tüm aktif grupların uzun vadeli hedeflerinden biri neden ihracat yapmak ve küresel pazarlar yaratmaktır? Neden tüm ülkeler uluslararası pazarda uygun ve yüksek bir konum bulmaya çalışıyor? Uzmanlar ihracatın bir ülkenin dünya ile olan etkileşimini ve alışverişini ortaya koyan, bir bakıma üretim ve hizmet sektöründeki gücünü gösteren en iyi gösterge olarak kabul edilebileceğini vurguluyor. İhracat için bu önemli işlevini ek olarak diğer ülkeleri ürün ve hizmet satmanın da para birimini ihmal etmemek gerekir. Ülkelerin dünya pazarında varlıklarını sürdürebilmelerinin finansal takas miktarına bağlı olduğu açık bir gerçektir. Buna dayanarak ülkedeki teknoloji ve inovasyon ekosisteminin oluşumunda ve bilgiye dayalı üretim sıçraması konusunda tanımlanan ana temellerden biri ülkede bilgi ve teknolojiye dayalı olarak üretilen ve pazara girmesi için devlet desteğine ihtiyaç duyulan ürünler için ihracat ve küresel pazar için uygun fırsatlar yaratmaktır.
Nano sanayi İran'da büyüme ve gelişme sürecini iyi geçiren teknolojik alanlardan biridir ve bu alanda üretilen ürünler yıllardır üretilmekte ve dünya pazarına arz ediliyor. Bu nedenle İran yapımı bu kaliteli ürünlerin dünyaya ve diğer ülkelere tanıtılması bir gereklilik ve bilim, teknoloji ve bilgiye dayalı ekonomi başkan yardımcısı tarafından desteklenen önemli bir hedeftir. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Bilgiye Dayalı Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısının nanoteknolojinin geliştirmesi için özel merkezi de bu ürünlerin dünya pazarına girmesi için programlar uygulamaya çalışıyor. Bu merkezin yayınladığı istatistiklere göre nanoteknoloji firmaları 2021 yılında bu teknolojinin ürünlerini 62 milyon dolar değerinde ihraç etmeyi başardı. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Bilgi Dayalı Ekonomi Sorumlu Başkan Yardımcısının açıklamasına göre 2018 yılından sonra nanoteknoloji ve bu teknolojiye dayalı ürünlerin ihracatı hacmi arttı ve bu ürünlerin ihracatı önceki yıl yani 2021'e göre %53 oranla büyüdü. Bu nedenle geçen yıl nanoteknoloji üreten firmalar ürünlerine 48 ülke ihraç etti. Türkiye ve Irak bilgi tabanlı şirketleri bu ülkelere 10 milyon doları aşan ihracat kaydeden İran yapımı nanoteknolojik ürünlerin en önemli ev sahipliğini oluşturuyor. Bu ürünlerin diğer müşterileri arasında Rusya, Hindistan, Kazakistan, Amerika, İngiltere, Moğolistan, Pakistan benzeri yer almaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Ekrem İmamoğlu'nun binlerce taraftarı İstanbul Belediye Başkanı'nın çağrısının ardından peş peşe verilen mahkumiyet kararını kınamak için sokaklara indi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istedi geçtiğimiz günlerde. İstanbul Mahkemesi'nin bu şehrin belediye başkanı ile ilgili kararının açıklanması Erdoğan-Bahçeli karşıtlarının İstanbul sokaklarına çıkarak İmamoğlu'na destek vermelerine ve Erdoğan'ı protesto etmelerine neden oldu geçtiğimiz günlerde. Ondan sonra altılı masa bir miting düzenledi değerli dinleyiciler. Burada siyasi liderler geçtiğimiz hafta tek tek konuştular. Bir takım açıklamalarda bulundular. İmamoğlu ile ilgili verilen kararı kınadılar. Bunu demokrasiye darbe şeklinde nitelediler. Biz de bugün sohbetimizde AK Parti'nin bu hamlesini ve özellikle muhalefetin nasıl bir karar alacağı konusuyla ilgili seçimler bağlamında bugün sohbetimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Buyurun,
şimdi efendim, Türkiye halkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında verilen kararı siyasi niteliyor. Yani şimdi gerçekten böyle bir mahkumiyeti hak ediyor mu sorusu çok soruluyor gündemde. Sizce İmamoğlu'na verilen bu karar neyin göstergesi acaba?
Türk siyasetinde gerginlik var ve aynı halde muhalefet hükümeti, hususen hakim partiyanı ve onun müttehitlerin başka devlet kurumlarına, o cümleden yargıya da nüfuzuna inanır ve bu fikirdedir ki hükümet ve aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan emreleyir yargıya ve yargı indi hükümetin emrindedir. Cumhurbaşkanının emrindedir. Öyle parlamana da bu fikirdedir. Onlar deyler ki bu başkanlık sistemiyle aslında geçmiş iktidarda olan meclis bu günleri o iktidara malik deyil ve meclis aslında dövlətin bir birinci qurumundan indi prezident, yəni cumhurbaşkanının təsiri altında olan və hökumətin strategiyasində çox böyük rol oynamayan bir qurumadır. Və ona görə də buna inanır ki, yargının verdici qərarlar hökumətin dıxaləti ilə və onun istəyi ilə həyata keçirilir və yapılır. İndi yox, keçmişdə də, yəni Balyoz davasında, başqa siyasi davalarda da elə belə olmuşdu. Və bu fikirdə idilər, müxalifət həmişə iqtidarı bundan ittihamlı idi. İndi də bu hökmü ki, Əkrəm İmamoğluna verilib, biraz elə qəribədir. Ona görə ki, türk siyasətçilərinin arasında Əkrəm İmamoğlu orada bir ifadə işləyib, bir kələmə işlədib. Yəni, keçmiş bələdiyyə, yəni İstanbulun bələdiyyə seçkisində birinci dövr Əkrəm İmamoğlu orada ən çox oy aldı. Amma buna baxmayaraq, hükumətin baskısı ilə, yəni hükumət partiya, hakim partinin baskısı ilə qərar verildi ki, o seçki ləğv olundu və seçki rəsmiyyətə tanınmadı. İkinci dənə dərzdən seçki oldu. İkinci dənə də daha kəskin səslə, oyla Əkrəm İmamoğlu seçildi. O zaman Əkrəm İmamoğlu danışığında bir ifadə işlətdi və o qərarı, yəni birinci qərarı, seçim qurumunun birinci qərarı əhməqana adlandırdı. O əhməq kəlməsi hər halda əxlaqı bir kəlmə deyil. Bəli, türk siyasətində də bu yeganə moriddir. Yəni, türk siyasətində türk nazirlərindən, partiya başqanlarından, hətta cənab cumhurbaşqanı da öz müxaliflərindən müxtəlif hər halda istənməyən bir ifadələr işlənir, sevilməyən və ya əxlaqı sayılmayan bir ifadələr işlənir. Xüsusən Türkiyənin daxili işlər naziri, daxili işlər bakanı, iç işlər bakanı əslində Süleyman Soylu, xüsusən o daha çox kəskin kələmələr, ifadələr işlədir ki, əgər belə bir mühakimə, belə bir yargı söz konusu olsa, daha başqa adamlar da indiyəndən yargılanmalı idi. Hər halda bu yargının tək Əkrəm İmamoğluna yönəlməsi müxalifət tərəfindən və bir çox siyasi analistlər tərəfindən Əkrəm İmamoğlunun aday olması ilə bağlı bu analiz olunur və onunla bağlı bilinir. Ona görə də bu çox kritik siyasi bir gəlişmədir, demək olar.
Tahran Radyosu.
Efendim, geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Adaylığı sürecine ilişkin altılı masadan bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi kişisel görüşüm, masada henüz tartışılmadı. Altı lider adayımız sizsiniz derse elbette aday olurum dedi. Şimdi bu aynı zamanda AK Parti'ye bir cevap olarak nitelenebilir mi sizce?
Yəqin ki, altılı masa bugün iktidar partiyasının, yani AKP'nin ve onun küçük tarafta şəriki ortağı MHP'nin kaygılandığı bir mövzudur altılı masa. Çünkü orada olan partiyalar birlikte onların müxalifətinin bir en ağır hissəsidirlər onlar. Və xüsusən Davudoğlu kimin adamlar keçmişdə AK Parti'dən baş naziri, xarici işlər naziri olublar. Ona görə demək olar ki, bu gün altılı masa biraz AKP'nin yuxularını kaçırır və rəis yoxlamaları da, yəni oyları yoxlamaları da belə göstərir ki, müxalifət indiki halda birlikdə iqtidardan, yəni hükumətdən və hükumətin tərəfdarlarından daha çox oya malikdir. Belə bir şəraitdə təbiidir ki, altılı masanı dağıtmaq, yolların, birliklərin, ittifaqın pozmaq bir önəmli strateji ola bilər. İndiki hakim partiyanın tərəfindən, AKP və müttəhidlərinin tərəfindən. Və belə də fikirləşirlər ki, Kılıçdaroğlu, yəni CHP təhlicində altılı masanın yarısıdır. Yəni onun təhlikdə rəy oranı altılı müxalifətin yarısından daha çoxdur. Və ona görə də təbiidir ki, əgər Kılıçdaroğlu göstərib indiyindən ki, istir partiyasının adayı olsun və partiyanın adayı onun qurmayları da belə söylürlər ki, Kılıçdaroğludur. Belə olursa, yəni Kılıçdaroğlu, CHP, yəni altılı masanın ən ağır tərəfi Kılıçdaroğlunu sürəcək və masanın üstünə qoyacaq. Təbiidir ki, o birisilər də təhlikdə belə oyları olmadığı üçün çox güman ki, ona oy verəcəklər. Və əgər Kılıçdaroğlu altılı masanın adayı kimi çıxsa cənab Erdoğan'ın karşısına çok ihtimal ki indiki vaziyeti nezer daha soğuk, indiki vaziyetinden gelişti. Altıya bundan sonra da daha üstün bir sesle oynan Erdoğan'ı mağlup edecek. Ve tabiidir ki altını masanın dağılmağı dediğim kimin bir strateji ola bilər onun əleyhinə, evet. Hakim partiya tərəfindən.
Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə siyasi analiz Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuşduq. Türkiyə gündəminə ilişkin İstanbul Bələdiyyə Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilən hapis cəzası kararı ilə ilgili bugün söhbətimizin birinci bölümünü sizlərlə paylaşdıq. Röportajımızın ikinci və son bölümü yarın akşam ki yayınımızda sizlərə sunacağız. Bugünkü söhbətimizə də son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyetinin sesi.
İran basımından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, İşgalci Siyonist rejim askerlerinin El Halil'de Filistinlilere saldırısında onlarca Filistinlinin yaralanması gibi haberler göze çarparken Keyhan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen İnsan Hakları Bakanı Ali Eddeylemi, Amerika ve İngiltere'nin suçluların yargılanmasını engellediğini vurgulayarak şöyle dedi. Dosyalarımız Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmaya hazır ve asıl sorun Amerika'nın suçlulara verdiği destektir. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen'de insan hakları meselesi konusunda engeller çıkarıyor ve Yemen vatandaşlarının kanıyla ticaret yapmaya ve işgalci Suudi koalisyonun suçlularının açığa vurulmasını önlemeye çalışıyor. Daha önce 170'ten fazla Arap ve uluslararası kuruluş bir bildiri yayınlayarak işgalci Suudi koalisyonuna üye ülkelerin Yemen'de işledikleri suç ve cinayetlerden dolayı yargılanmaları istedi. Öte yandan daha önce Yemenli kadın ve çocuk hakları alanında faaliyet gösteren yasal örgüt İntisaf, Amerika liderliğindeki işgalci Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu'nun suçlarına ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre 8.000'den fazla çocuk bu savaşın kurbanı oldu. Suudi Arabistan 7 yıl önce Amerika'nın yeşil ışık yakması ve Siyonist rejimin desteğiyle Birleşik Arap Emirlikleri dahil birçok Arap ülkesiyle koalisyon kurarak en yoksul Arap ülkesi olan Yemen'e büyük saldırılar başlattı. Bu ülkeler 7 yıl boyunca Yemen'i işgal edip binlerce insanı katlettikten ve ülkenin altyapısını yok ettikten sonra hedeflerine ulaşamamakla kalmayıp Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin topraklarının derinliklerine yaptığı füze ve insansız hava araçları saldırılarının ardından ateşkesi kabul etmek zorunda kaldılar.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı'nın Fransa'nın İran İçişleri'ne yönelik müdahaleci yaklaşımına tepki göstermesi, Suudi Savaş İttifakı'na Yemen halkına karşı cinayetlerini sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Yürütme Konseyi üyesi Şeyh Hasan el-Bağdadi, Lübnan Cumhurbaşkanı seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şeyh Hasan el-Bağdadi açıklamasını şöyle sürdürdü. Ülkenin Cumhurbaşkanını seçmek için ciddi bir diyalog eksikliği, sorumsuzluğun ve Lübnan vatandaşlarının durumunu önemsememenin bir işaretidir. Bu insanların sabrettikleri ve cihat ettikleri için cezalandırmaları reva mıdır? Bu yönetici sınıfın bu insanlarla herhangi bir yakınlığının olmadığını göstermektedir. Ülkenin kaderini Amerikalıların ve müttefiklerinin çıkarlarına bağlayan bu yozlaşmış sınıfın eylemlerinin farkında olunmalıdır. Amerikan projesinin sonu başarısızlıktır ve bu Amerika'nın Afganistan'dan Yemen'e, Irak'tan Suriye'ye ve Lübnan'a kadar uzanan bölgedeki eylemlerinde gördüğümüz bir konudur. Bu ülkenin tüm bölücü planları, özellikle de son zamanlarda İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı uyguladıkları şey başarısız olmuştur.
Hemşeri gazetesinde Irak eski başbakanı Adil Abdülmehdi'nin şehit general Kasım Süleyman hakkındaki ifadelerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak eski başbakanı Adil Abdülmehdi El Alem kanalına verdiği röportajda şöyle dedi. Kasım Süleymani'nin şahsiyeti bu değerli şehidin Saddam'ın iki millete dayattığı İran ve Irak savaşında yıllarca süren çaba ve deneyimlerin özüdür ve aynı zamanda bu şehit generalin Irak'ta, Lübnan'da, Suriye'de ve tüm bölgede terörle verdiği uzun mücadelenin sonucudur. Abdülmehdi açıklamasının devamında şehit Kasım Süleymani büyük ve yüce bir şahsiyettir ve zaman geçtikçe büyüklüğü ve azameti artmaktadır. O büyük bir tarih yazmıştır diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Kudüs Gücü eski komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Gönüllü Halk Kuvvetleri Haşdu Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve beraberindekiler 3 Ocak 2020'de Amerika'nın insansız hava araçlarının Bağdat Havalimanı yakınında düzenlediği saldırılar sonucunda şehit edilmişti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şia tarihinin büyük alimleri.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Şia dünyasının büyük din alimlerinden sizleri hayatına Müslüman kadın ve kızlara adayan Banu Amin İsfahani ile tanıştırmak istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İranlı kadınları ve kızları rezil ederek aşağılamak, Pehlevi döneminde İran hükümetin ana politikalarından biriydi. Fakat Yüce Allah İranlı kadınlar için başka bir şey istiyordu. O böyle zor bir dönemde dürdanelerinden birine ol dedi. Öyleyse onun varlık mucizesi açığa çıktı. Hem de yaşı kemale erdiği, yani 40 yaşına geldiği zaman. Hicri Şems'i 1304 yılında Rıza Han saltanat tahtına oturduğu zaman kimse onun gerçekten aklından neler geçtiğini bilmiyordu. Hedefinin İran'ı kalkındırmak ve kadınlar için daha fazla sosyal fırsat yaratmak olduğunu söylüyordu. İlim öğrenme fırsatı, sosyal ve siyasi alanlarda seçme ve seçilme hakkı, özgürlük ve kadınların topluma girmeleri önündeki engelleri kaldırmak, Rıza Han'ın kadınlara vaat ettiği konulardı. 10 yıl sonra Rıza Han kadınlar için başörtüsü yasağı zorunluluğu fermanını verince, İran halkı onun özgürlük ve kadınların toplumdaki varlığından gerçekten neyi kastettiğini yeni öğrenmiş oldu. Başörtüsü yasağı kanunun uygulanması ardından İranlı Müslüman kadın ve kızlar evde kalmayı toplumda hazır bulunmaya tercih ettiler. Onlar uygulamada tesettür ve başörtü ve iffetlerini korumak için mecburen ilim öğrenmeyi bırakmak zorunda kaldılar. Bu tüm dindar ailelerin sorunuydu. Hatta kraliyet ailesindeki kadınların birçoğu bile bu yasadan payları ölüm ve evde hapis kalmaktan başka bir şey değildi. Pehlevi rejimi yetkilerinden Sadrul Eşraf şöyle diyor: "Eşimden başörtüsüz olarak tesettürü yasaklama kutlamasına katılmasını istediğimde buna karşılık benden bunun yerine onu boşamamı istedi. Birkaç gün geçti. Eşimde bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu ve ertesi gün başörtüsüz olarak törene katılması gerektiğini söyledim. Eşim ve kızların kutlama töreninde başörtüsüz katıldılar. Fakat ondan sonraki gün eşim hasta yatağına düştü ve bir yıl sonra cesedi evden çıkana kadar bir daha evden dışarı çıkmadı." İranlı kadınları ve kızları rezil ederek aşağılamak, Pehlevi döneminde İran hükümetinin ana politikalarından biriydi. Fakat Yüce Allah İranlı kadınlar için başka bir şey istiyordu. O böyle zor bir dönemde dürdanelerinden birine ol dedi. Öyleyse onun varlık mucizesi açığa çıktı, hem de yaşı kemale erdiği, yani 40 yaşına geldiği zaman. Rıza Han'ın başörtüsü yasağı fermanı ile yaklaşık eş zamanlı olarak Necef alimlerin eline bir kitap geçti. Öyle bir kitap ki dini içeriği ve bilimsel konularını itibarı yazarının dini, bilimsel ve irfani makamını gözler önüne seriyordu. Alimlerin şaşkınlığı bu kitap yazarının bir İranlı kadın olduğunu öğrenince daha da arttı. İran televizyon ve sinemalarındaki fesat ve kadınların aşağılanması açıkça görüldüğü bir dönemde alimlerin Erbain kitabın yazarının bir kadın olduğuna inanmak çok zordu. Bu şüphe Necef'ten bir dini alimin İsfahan'a giderek kitap yazarını yakından görmek ve kimliğini tespit etmelerine kadar ilerledi. Kendisi söz konusu İsfahanlı bayanla görüşmenin ardından fıkıh, usul, felsefe, mantık ve Kur'an-ı Kerim'den sorular sordu ve o kadından doğru ve seçkin yanıtlar alındı. Seyyide Nusret Amin'in Erbain kitabının yazarı olduğundan emin oldu. Olayın ardından diğer din alimleri de bu İranlı bayandan diğer sorular da sordular. Ve onun dini ilimlerle ilgili engin bilgi sahibi olduğundan emin olunca ona içtihat ve rivayet yetkisi verdiler. Evet, Banu Amin İsfahani içtihat derecesine ulaşan ilk kadındı.
Tahran Radyosu.
Bir kadının tümü erkek olan büyük bir din alimi kitlesi arasında parlaması, hem de İranlı kadınları rezil etmek ve aşağılamak için planların yapıldığı zamanda ortaya çıkması bir mucizeden başka bir şey olamaz. Bu kez Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın torunlarından bir kadın bu kervanın liderliğini üstlendi. Tıpkı Hazreti Zeynep selamullahi aleyha gibi. Hicri Şems'i 1274 yılında İsfahan'da dünyaya gelen bu kız, daha 3 yaşındayken Kur'an-ı Kerim ve diğer ilimleri öğrenmeye başladı. İlginç olan ise bu kızın ne Necef, ne Kerbela, ne Tahran din ilimler hafızası, ne Kum ve İsfahan'a gitmiş olmasıydı. Seyyide Nusret Emin neredeyse tüm bilimsel kademeleri evde geçirdi. Anne ve babasının yanında olduğu müddetçe onlar öğretiyordu ve 13 yaşına gelince bir aile kurdu. Eşi ona deste bağlamında hocalarını eve davet ediyordu. Seyyide Nusret Emin 40 yaşından itibaren kendini İranlı kadınlara adadı. Halbuki o döneme kadar 7 evlat acısı çekmişti. Bu acı onu Hazreti Zeynep'e daha çok benzetiyordu. Hucetül İslam Banu Amin İsfahani, 40 hadis ve felsefi, irfani ve fıkhi beyanlar içeren Erbain kitabı ardından diğer birçok kitap daha yazdı. İnsanın bu dünyadan öbür dünyaya davranış biçimini anlatan Maat kitabını yazdı. Bu kitap, ölüm ve ardından gelen dünya hakkında daha fazla bilmek isteyenlere tavsiye edilebilir. İran'da kız kardeşlere tavsiye ve saadet yöntemi ise Banu Amin'in özellikle kadınlara hitaben yazdığı kitaptır. Bu kitapta aile ahlakı ve terbiye konuları ele alınırken saadetin kalpteki huzura ve kalpteki huzurun da İslam ahkamını gerçekleştirmeye bağlı olduğunu göstermeyi hedefliyor. Banu Amin'in diğer değerli eseri Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan Mahse'ul İrfan'dır. Böylece ilk kez bir tefsir kitabı bir kadın tarafından yazıldı. Banu Amin, içtihat derecesine nail olana kadar eğitim ve öğrenim görmek için evden çok az çıkmasına rağmen bu dereceye ulaşınca sosyal faaliyetlerini başlattı. Fakat sosyal faaliyetleri bile evden başladı. Dini ilimler öğrenmek için birkaç kadın öğrenci olarak yanına gidince ders sınıflarını evde düzenledi. Giderek bu evdeki tedris yerini Hazreti Fatıma Mektebi'ne verdi. Bu mektepte İsfahan'dan yaklaşık 1000 kadın öğrenim görüyordu. Böylece ilk kez kadınlara mahsus ilk dini ilimler havzası kuruldu. Pehlevi hükümeti dindar aileleri kızlarının iffeti ve ilim öğrenme zarureti arasında seçim yapmak zorunda bıraktığı bir dönemde Banu Amin kızlara özel bir lise kurdu. Burada tüm öğretmenler, öğrenciler ve çalışanları kadınlardan oluşuyordu. Bu da ilim öğrenmeyi farz bilen dindar ve mümin insanlar için bir umut ışığı oldu. Bu faziletli kadının irade ve azmi bu toprakların birçok kızı için öğrenim zorluklarını bertaraf ederek yolunu açtı. Banu Amin'in tüm öğrencileri onun fakih, alim ve müçtehit olmasından daha ziyade onun bir arif olduğuna inanıyorlardı. Birçok keşif yaşıyordu ve bazıları ise Nefahat-ul Rahmaniye adlı kitapta anlatılıyor. Hucetul İslam Banu Amin çok zengin olmasına rağmen dünya malına değer vermez, ifrat ve tefritte bulunmaz, nefsini kontrol ve dikkat etmeye çok önem verirdi. Nefsine dikkat etmek için her gün önce kendinle örneğin şu günahı işlemeyeceğine dair söz vermek ve veya falanca ahlaki rezillikten kaçınmaya söz vermektir. Daha sonra gün boyunca bu sözün üzerinde durmak ve gün sonunda ona ne kadar bağlı olduğu hesabını yapmaktır. Eğer bir hata işlemişseniz kendi nefsinizi sorguya çekmelisiniz, diyordu. Hucetul İslam Banu Amin tam anlamıyla bir arifti ve kadınların iffet ve tesettürlerinin korunmasına ve ahlakına büyük önem verirdi. Fakat tüm bunlara rağmen asla toplumda görünmek veya bulunmaktan çekinmezdi. Ne zaman gerek görseydi bilimsel, dini ve halkçı toplumlarda hazır bulunurdu. Sanki tek endişesi toplumda iffeti korumak ve halkın dini meselelerdeki bilincini artırmaktı. Bu saygın kadın 97 yıl din ve ilim yolundaki çalışmaları sonunda Hicri Şemsi 27 Hordat 1362 yılında dünyaya gözlerini yumdu. Mutahhar naaşını İsfahan, Tahti Fulat'ta toprağa verdiler. Mezarı ise ilim ve takva ehlinin ziyaretgahına dönüştü. Hepimizin vücudumuzdaki mucizeyi keşfedebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün sizleri kadın müçtehit Hucetul İslam Banu Amin ile tanıştırmaya çalıştık. Sohbetimizin sonunda bizleri www.barstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde halk masallarının bir çeşidi olan mitoloji masallarından söz ettik ve dedik ki mitolojiler ilkel insanların dini inançlarıydı ve bu yüzden beşeri toplumların kültürünün önemli bir unsuru haline geldi. Yine geçen bölümde büyüyü tanımladık ve dedik ki büyü bazı kelimelerin yüksek sesle veya şiir ve şarkı biçiminde okunmasından kaynaklanan bir güçtür ve insan böylece ruhani mahlukları üzerinde etki yapabilirken bazı özel sözler ve hareketler de doğayı etkileyebilir. Halk masallarında büyücüler genellikle Müslümanlarla karşı karşıya gelir.
Büyücüler harikulade işleri yapabilir. Örneğin büyücüler uçabilir. İskendername adlı eserde şöyle deniliyor. Ehremen bir büyü yaptı ve ağaçlar yerden yükselerek göklere çıktı ve 7. kata kadar yükseldi. Yine büyücüler hava şartlarını değiştiriyor ve doğaya büyüleriyle müdahalede bulunabiliyor. Örneğin Kirmani'nin Samane adlı eserinde büyücü bir büyü okuyarak korkunç bir şimşek yaratıyor. İskendername adlı eserde bu tür özelliklere sık sık temas ediliyor. Mercan bir büyücünün adıdır ve İslam ordusunu sıkıntıya düşürür. Eserde şöyle yazıyor. Büyücü Mercan ayağa kalktı. Leğenini ve süpürgesini aldı ve dağın zirvesine çıktı. Büyü yapmaya başlayarak odunlardan büyük bir ateş yaktı ve leğeni su ile doldurdu. Mercan süpürgeyi leğene batırıyor ve ateşin üzerine koyuyordu. Ateşten yükselen su buharı bulut oluyor ve göklere yükselerek şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü oluyordu. Herkes soğuktan tir tir titriyordu.
Büyücülerin bir başka özelliği kalıp değiştirmektir. Kalıp değiştirmekten maksat büyücülerin doğa ötesi güçlerini kullanarak şekil değiştirmeleridir. Halk masallarında perilerden başka büyücüler de bu özellikten yararlanır. Büyücüler çeşitli şekillere dönüşebilir. Yine halk masallarında büyücüler kalıp değiştirmek için türlü hayvanlardan yararlanır. Binbir Gece masallarında bu yetenek daha çok göze çarpar. Yine ayyarlarla ilgili olan İskendername'de büyücülerin kılık değiştirmesine sık sık rastlanır. Örneğin Emir Arslan öyküsünde vezir ejderha kılığına girerek masalın kahramanının karşısına çıkar.
Değerli dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Geçen bölümde Kel Karamemoş adında bir kel oğlanın yaşlı annesiyle yaşadığını anlattık ve dedik ki bir gün Karamemoş babasından miras kalan tüfeğiyle ava çıktı ve bir yanından ışık saçan ve bir yanından da davul zurna sesi çıkaran bir hayvanı avladı. Padişah Karamemuş'u saraya çağırdı ve avını elinden aldı ve ödül olarak da vezirinden mevkiini ona vermesini istedi. Vezir mevkini kaybetmek istemedi ve bu yüzden Şapka Baba adını verdiği sihirli şapkasından yardım istedi. O da Karamemoş'tan padişaha 40 kısran sütünü getirmesini istemesini söyledi. Kel Karamemoş bu işi başardı. Bu kez vezir mevkini kaybetmemek için Şapka Baba'dan yardım istedi. O da Karamemoş'un gidip ejderhayı öldürmesini istemesini söyledi. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Ertesi gün vezir sabah erkenden padişahın sarayına gitti. Veziri gören padişah sordu. Vezir ne oldu? Vezir şöyle dedi. Efendimiz, dün gece bir rüya gördüm. Padişah da hayırdır inşallah dedi. Vezir anlattı. Efendimiz, rüyamda kara memuşu gördüm. Gitti, ejderhayı öldürdü ve sonra sağ salim geri döndü. Padişah güldü ve şöyle dedi. Ne diyorsun vezir? Sen bilirsin bizim ordumuzun yarısı ejderha ile savaşta öldü. Ama ejderhanın kılı bile kıpırdamadı. Şimdi sen şu keloğlanı tek başına ejderha ile savaşa mı göndermemi istiyorsun? Vezir şöyle dedi. Padişahım çok yaşa. Hayatının ilk avında bir yanından ışık saçan, öbür yanından davul zurna sesi gelen bir hayvanı avlayan, ardından gidip 40 kısrağı yakalayıp getiren biri bu işi de yapabilir. Padişah baktı ki vezir pek de haksız sayılmıyor. Bu yüzden emretti, kara memuşu getirdiler. Padişah şöyle dedi. Bak, seni vezirim yapacağım. Ama gidip şu ejderhanın şerrini bertaraf etmeli ve onu ölü veya diri bize getirmelisin. Kara memuş kendi kendine, yahu bu padişah da beni öldürmeden kel kafamdan el çekmeyecek galiba, dedi.
Kel Karamemoş eve döndü ve annesine şöyle dedi. Anne, kalk mendilime ekmek sar, yine gitmeliyim. Yaşlı kadın şöyle sordu. Yine neler hayal etmeye başladılar? Keloğlan cevap verdi. Padişah benden ölü veya diri ejderhayı getirmemi istiyor. Yaşlı kadın şöyle dedi. Oğlum, gel de inat etme, bu işin sonu hayır değil. Ejderha bir anda padişahın ordusunu yuttu. Bir tek kişi de ağzının içinden sağ salim kurtulmadı. Bu canavarı öldürmek herkesin işi değil. Vezir seni yok etmek istiyor. Ancak Karamemoş şöyle dedi. Hayır anne, mutlaka gitmeliyim. Bu yolda başım gitse bile dönmem. Sen bu sözlerin yerine bana bildiğin bir şey varsa öğret.
Karamemoş'un yaşlı annesi şöyle dedi. Madem bana kulak vermiyor ve illa da gitmek istiyorsun, o zaman iyice dinle de sana bu işin yolunu anlatayım. Ejderhanın boyu yaklaşık 1000 metredir. Derin bir derenin dibinde yatar. Yolda giderken bir dağa varırsın. Dağı tırman, zirveye vardığında orada hiçbir şey yerinde durmadığını görürsün. Kuşundan sürüngeninden, otlayan hayvanından, yırtıcı hayvanına kadar ve yine tozundan, toprağından, çalı çırpısına kadar her şey hızla dereye doğru yuvarlanır. Sakın sen de dereye ayak basma. Çünkü hemen içine doğru çekilir ve doğruca ejderhanın ağzına gider ve kıyamet gününe dek oradan çıkamazsın. Sen orada saklan ve ejderhanın uyumasını ve her şeyin sakinleşmesini bekle. Ne zaman ki kuşlar uçmaya başlayınca ve taşlar yerinde durunca o zaman yola çık ve dereye in. Derenin dibine indiğinde ejderhayı uykuda ve horlar halde bulursun. İşte tam o zaman ejderhayı öldürebilirsin. Ama yine söylüyorum, sakın ejderha uyanıkken dereye inme ki, eğer bin canın dahi olsa birini bile kurtaramazsın.
Kel Karamemoş annesine söz verdi ve ardından içinde ekmeği olan mendilini beline bağladı ve pabuçlarını giyerek yola koyuldu. Karamemoş rüzgar hızıyla yoluna devam etti. Ta ki büyük bir dağ vardı. Karamemoş bir an bile beklemeden dağa tırmandı ve zirvesine çıktı. Oraya vardığında annesinin anlattığı gibi her şey derenin dibine yuvarlandığını fark etti. Karamemoş bu durumdan ejderhanın uyanık olduğunu ve her şeyi kendine çekerek yuttuğunu anladı. Bu yüzden hemen bir köşeye sığındı ve beklemeye başladı. Ortalık sakinleşince Kara Kelmemoş dereden inmeye başladı. Derenin dibine vardığında dillerin haybetini anlatmaktan aciz olan bir ejderha ile karşılaştı. Ejderha yan yatmış, dereyi baştan başa doldurmuş, horlayarak uyuyordu.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsurey.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, zaferin ardından tesbih etmenin zarureti hakkında uyarıda bulunarak, herkesin dikkatini zaferin her zaman Allah tarafından olduğunu bilmesi ve ona atfedilmesi gerektiğini çekiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Zaferle karşılaşınca Kur'an bize ders veriyor. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların bölük bölük Allah dinine girdiğini gördüğün an hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Şüphe yok ki o bütün tövbeleri kabul eder. Mutlu ol demiyor. Mesela meydanın ortasına git ve slogan at, hemen Rabbini hamd ile tesbih et diyor. Git tesbih et diyor. Bu seninle ilgili değil, Allah ile ilgilidir. Tövbe et. Bu hareket sırasında senin bir gafletin olabilir. Allahu Teala'dan mağfiret dile. Olumlu olaylara karşı böyle davranmalı. Gurura kapılmamak ve Allah'tan bilmek ki, fırlattığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Nefisle gururlanmak ve insanın Allah'a karşı gurura kapılması doğru değil. Sen ise doğruların rahmetine bakarak aldanmayacağı, Sahife-i Seccadiye duasında da gelmiştir ki, doğrular da gururlanmamalılar ve sana artık bizim Allah ile durumumuz belli dememeliler. Hayır, Allah-u Teala doğrulardan da çekinmez. Eğer bir hata yaparlarsa darbeyi yiyecekler. Yapılan iş, yapılan iyi işi kendimizden bilmeyelim, Allah'tan bilelim. Durumun gerçeği de budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.